Ayrım 17. Aday memurların temel eğitim ders notları 2. Sayfa 258. 8. İnsan haklarının ulusal alandan uluslararası düzeye yükselişi. İnsan haklarının tarihsel gelişimi çerçevesinde önemli adımlardan biri hakların olması gerekenden pozitif hukuk yoluyla olana dönüştürülmesi, yazılı hale getirilip giderek güvence mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Bu alanda bir diğer sıçramada insan haklarının düzenlenmesinin ulusal düzeyden uluslararası düzeye geçmesidir. İnsan haklarının uluslararası bir nitelik kazanması büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir. Bu tarihten önce de bu yönde insan haklarının korunmasını uluslararası düzeye taşıyan bazı gelişmeler olmakla birlikte 24 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler'in kuruluşu önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Ancak 1919'da kurulan Uluslararası Çalışma Örgütü UÇÖ ile insan haklarının içerik yönünde olduğu gibi koruma ve denetim yönlerinden de ilk kez uluslararası düzeyde ele alındığını unutmamak gerekir. Uluslararası insan hakları belgeleri genel konuların yanı sıra özel nitelikteki konuları da ele almaktadır. Ayrıca bazı belgeler belli grupların haklarına ilişkin olabilmektedir. Kadınlarla, çocuklarla veya göçmenlerle ve benzeri ilgili insan hak ve belgeleri gibi. Uluslararası alana bakıldığında Birleşmiş Milletler Örgütü çatısı altındaki insan hakları belgeleri yanında bölgesel düzeyde de önemli kurumsallaşmaların olduğu saptanabilir. Bölgesel düzeyde kurulmuş ve günümüze ulaşmış yapılanmalar ele alındığında 3 bölgesel sistemden söz edilebilir. Amerikan Devletler Örgütü, Avrupa Konseyi ve Afrika Birliği Örgütü. Bunlar dışında ilk kuruluşunda adı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, AGİK olan, daha sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT ile Avrupa Birliği, AB. Öncesinde adı sırasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu, AET, ardından Avrupa Topluluğu, AT'dir. Çerçevesinde de insan haklarına ilişkin standartlar üretilmektedir. Devletlerin insan haklarına saygı gösterme yükümlülüğünün kaynağı, genel olarak devletin ilgili uluslararası örgütün kuruluş belgesini kabul ederek üye devlet olması ve veya devletin ilgili sözleşmeyi onaylayarak taraf olması ve varsa denetim organının yetkilerini kabul etmesidir. Bu aşamadan sonra Türkiye'nin içinde yer aldığı Birleşmiş Milletler Sistemi ile Avrupa Konseyi çerçevesindeki temel düzenlemeler ele alınacaktır. A. Birleşmiş Milletler Sistemi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaşın etkilerinin giderilmesinin amaçlandığı belirtilerek, bu amaca yönelik olarak ulus devletlerin üstünde ve ötesinde bir hukuk düzeni oluşturulacağının sinyalleri verilmiştir. 25 Nisan 1945 tarihli San Francisco toplantısını izleyen aylarda 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler Anlaşması ya da şartını Charter of the United Nations imzalayan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 51 devlet Birleşmiş Milletler Örgütü'nün BM kurucusu oldu. BM şartı ile insan hakları Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu konudaki çalışmalarından sonra ikinci kez uluslararası hukuka konu oldu ve bir çatı altında toplandı. BM anlaşması şartı 24 Ekim 1945'te yürürlüğe girmiştir. Uluslararası Adalet Divanı statüsü bu anlaşmanın tamamlayıcı bir bölümüdür. Birleşmiş Milletler terimi ilk olarak Franklin D. Roosevelt tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik ülkeler için kullanılmıştır. BM müzakereleri uluslararası anlamda 25 Nisan 1945 San Francisco'da başlamıştır. 51 kurucu üyesi bulunan örgütün üye sayısı Karadağ'ın 28 Haziran 2006 tarihindeki katılımıyla 192'ye ulaşmıştır. Örgüt yapısı farklı birimlerden oluşmaktadır. Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yardım Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Genel Kurul, tüm üye devletlerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Bir üye devletin Genel Kurul'daki temsilcisi 5'ten fazla olamamaktadır. 15 üyesi olan Güvenlik Konseyi, siyasal alanda bir yürütme organıdır. Genel Kurulca seçilen Ekonomik ve Sosyal Konsey 55 üyeden oluşmaktadır. Başlıca görevleri arasında Birleşmiş Milletler'in ekonomik ve sosyal çalışmalarını yürütmek ve uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel konularda raporlar hazırlamak vardır. Genel Sekreterlik, BM'nin en göz önündeki birimidir. BM'nin diğer organlarının çalışmaları için gerekli ortamı ve koşulları sağlamakla ve oluşturulan program ve politikaları uygulamaktadır. uluslararası barış ve güvenliği bozucu olaylar konusunda raporlar hazırlayıp Güvenlik Konseyi'ne sunmaktadır. Uluslararası Adalet Divanı, BM'nin yargı organıdır. Divan, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nce seçilen 15 yargıçtan oluşmaktadır. Görev süreleri 9 yıldır. Divanda bir devletten iki yargıç bulunamamaktadır. Ülkeler istedikleri davayı divana götürebilir. Divan, Hollanda'nın La Haye kentinde görev yapmaktadır. BM sisteminde insan hakları alanında çalışan iki tip organ söz konusudur. BM anlaşması çerçevesinde kurulan organlar ve daha önce de sözü edilen sözleşmeler kapsamında oluşturulan organlar, komiteler, İnsan Hakları Konseyi ve İnsan Hakları Komisyonu ilk grup içinde yer alan örgütlenmelerdir. Genel Kurul, 1993'te insan hakları alanında daha etkin biçimde çalışılması amacıyla İnsan Hakları Yüksek Komiseri atanmasına karar vermiştir. Ve diğer organlara bağlı olarak çalışan komiserlik makamı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği oluşturulmuştur. Cenevre'de bulunan Yüksek Komiserlik, insan haklarının ileriye götürülmesi, korunması ve bu bağlamda küresel ortaklık kurulması çalışmalarının yanı sıra İnsan Hakları Komisyonu ile sözleşmeler uyarınca kurulan denetim organlarının komiteler, sekreterliği işlevini de yerine getirmektedir. BM'nin insan hakları alanındaki tüm programlarını eş güdümleme ve etkisini geliştirme görevlerini üstlenen komiserlik, bu görevleri çerçevesinde üye devletlerle sürekli diyalog halindedir. BM sistemi içinde yer alan bir başka yargı organı da 17 Temmuz 1998'de kabul edilen Roma statüsüyle oluşturulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'dir. Uluslararası boyutlu soykırım suçları, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçları konusunda yetki alan sürekli bir yargı organıdır. Birleşmiş Milletler'in kurulması, geleneksel uluslararası hukuk anlayışının değişmesi, insan haklarının uluslararası hukuka girmesi, bireyin hak öznesi kimliğini kazanmasını sağlayan bir sürecin başlangıcını simgelemektedir. BM anlaşması öncesinde de bu yönde bazı adımlar atılmakla birlikte bunlar sistemsizdi ve çoğu sürekli ve etkin olamamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nı önceleyen dönemde geleneksel uluslararası hukuk devletler arasındaki ilişkileri düzenlemekle yetinmektedir. İnsan hakları alanını da ilgilendiren devlet, birey, yurttaş arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, ulus devletlerin iç hukuk sistemi içinde ele alınmaktadır. Bir araştırmaya göre BM öncesi dönemde bireyler uluslararası hukukun öznesi değil, konusudur. Bu anlayışa göre uluslararası hukukta hak özneleri yalnızca devletler idi. İnsan hakları her ulus devletin kendi egemenlik alanında düzenlediği bir iç hukuk konusudur. Bu çerçevede insan hakları alanında yaşanan sorunlar da iç hukuk sorunu olarak görülmektedir. Uluslararası hukuk anlayışındaki değişmelerle birlikte bireyler, uluslararası hukukun hak özneleri olmuş ve ulusal düzeyin yanı sıra uluslararası düzeyde düzenlenmeye ve bu düzeydeki koruma sistemlerinden yararlanmaya başlamıştır. Hak öznesi olarak kabul edilen bireylere, uluslararası koruma ve denetim organlarına başvurma hakkı tanınması da bu gelişmelerin önemli sonuçlarından biridir. BM sistemi dahilindeki Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, BM anlaşması uyarınca kendiliğinden bağlayıcı özelliğe sahip olmayan, tavsiye niteliğinde karar almakla yetkilendirilmiş BM Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiştir. Evrensel bildirinin kabul edildiği gün olan 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Bildirinin başlangıç bölümünde insanlık ailesinden bu ailenin üyelerinin sahip olduğu onurun ve eşit ve devredilemez haklarının tanınmasının, dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın kendini oluşturduğundan söz edilmektedir. İnsanın zulüm ve baskıya karşı son çare olarak direnmeye zorunlu kalmamasını sağlamak için, insan haklarının hukukun üstünlüğü yoluyla korunması zorunluluğu vurgulanmaktadır. Başlangıç ve 30 maddeden oluşan bildiride, haklar iki kategoride toplanabilir. İlk kategoriyi birinci kuşak insan hakları kapsamındaki madde 3 ila 21 arası, kişi hak ve özgürlükleri oluşturmaktadır. Kişi güvenliği, konut dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, uyrukluk hakkı ve benzeri bu maddeleri ikinci kuşak haklar olarak nitelenen ekonomik, sosyal ve kültürel haklar madde 22-27 izlemektedir. Sosyal güvenlik hakkı, çalışma hakkı, eşit iş için eşit ücret hakkı, adil ve elverişli ücret alma hakkı, sendika hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, ülke yaşamına katılma hakkı, kültürel yaşama serbestçe katılma hakkı gibi haklardan söz edilmektedir. 29. maddede hak ve ödevler bir arada anılmakta ve herkesin kişiliğinin özgür ve tam gelişmesini olanaklı kılan topluma karşı ödevleri olduğu belirtilmektedir. Yine aynı maddeye göre haklar demokratik bir toplumda genel ahlaka, kamu düzenine ve genel refaha ilişkin meşru gereklerin karşılanması amacıyla yasa ile belirlenmiş türde sınırlamalara tabi tutulabilecektir. Bir bütün olarak evrensel bildiri, birinci ve ikinci kuşak hakların uluslararası düzeye taşındığı temel ve öncü belgedir. Doktrinde uluslararası insan hakları manzumesi olarak adlandırılan belgeler grubunda evrensel insan hakları bildirisinin yayında iki sözleşmeler olarak anılan 1966 tarihli Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi KSHS ile yine 1966 tarihli Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ESKHS yer almaktadır. KSHS'nin birinci seçmeli protokolü ile ölüm cezasını ilga eden ikinci seçmeli protokolü de bu grup içindedir. Her iki sözleşmenin hazırlık süreci 1948'e dek geri uzanmaktadır. Bu sürede evrensel bildiri kabul edilmiştir. Sonrasında büyük ölçüde bu bildiride yer alan haklar listesinin sözleşme biçiminde bir belgede yer alması yönündeki çabalar iki ayrı sözleşme hazırlanmasıyla noktalanmıştır. Temel nitelikteki BM belgeleri arasında olan KSHS ve ESKHS çok sayıda devlet tarafından onaylanan belgeler arasındadır. Her iki belgede 1966 yılında kabul edilip imza ve onayı açılmış, 1976 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye, iki sözleşmeleri 2000 yılında imzalamış ve 23 Eylül 2003 tarihinde bazı çekincelerle onaylamıştır. Birleşmiş Milletler Sistemi dahilinde 9 temel uluslararası insan hakları sözleşmesi mevcuttur. Her bir sözleşme için ilgili sözleşme hükümlerinin uygulanmasını izlemek amacıyla uzmanlar komitesi oluşturulmuştur. Kronolojik sırayla sözleşmeler ve ilgili komiteler şöyle sıralanmaktadır. 1965 tarihli Uluslararası Irk Ayrımcılığının Tüm Biçimlerinin Kaldırılması Sözleşmesi, Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi. 1966 tarihli Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, İnsan Hakları Komitesi. 1966 tarihli Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi. 1979 tarihli Kadınlar Hakkında Tüm Ayrımcılık Biçimlerinin Kaldırılması Sözleşmesi, Kadınlar Hakkında Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi. 1984 tarihli İşkence ve Başka Zalimce, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza ya da Davranışlara Karşı Sözleşme, İşkenceye Karşı Komite. 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Komitesi. 1990 tarihli Uluslararası Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Korunması Sözleşmesi, Göçmen İşçiler Komitesi. Kişilerin Zorla Kaybedilmekten Korunması, Uluslararası Sözleşmesi, henüz yürürlükte değil. Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi, henüz yürürlükte değil. Türkiye Kadınlar Hakkında Tüm Ayrımcılık Biçimlerinin Kaldırılması Sözleşmesi'nin, işkenceye ve başka zalimce, insanlık dışı ya da onur kırıcı cezaya da davranışlara karşı sözleşme ile Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni daha önce onaylamıştır. 1990 tarihli Uluslararası Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Korunması Sözleşmesi'ni 1999 tarihinde imzalamıştır ve sonrasında onaylamıştır. Sözleşme Türkiye açısından 2005 yılı Ocak ayından itibaren yürürlüktedir. Daha önce belirttiğimiz gibi iki sözleşmeler de Türkiye tarafından 2003 yılında onaylanmıştır. Türkiye'nin 2000'li yıllarda onayladığı bir başka sözleşme de Uluslararası Irk Ayrımcılığının Tüm Biçimlerinin Kaldırılması Sözleşmesidir. Bu sözleşmede Türkiye açısından 2002 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir. BM sistemi dahilinde yukarıda sözü edilen sözleşmeler uyarınca oluşturulan komiteler ve denetimin yanı sıra sözleşmelerden ve onay koşulundan bağımsız sözleşme dışı sistemler de vardır. Bu sistemler anayasayı onaylayarak Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm devletler açısından geçerlidir. Söz konusu sistemler çerçevesinde belirli ülkelerdeki ya da topraklardaki insan haklarının durumu yanı sıra dünya ölçeğinde insan hakları ihlalleri de incelenmekte, raporlar hazırlanarak kamuya duyurulmaktadır. Sözleşme dışı denetim sistemleri çerçevesinde kullanılan yöntemler konulara ve ülkelere göre olmak üzere iki başlığa ayrılabilmektedir. Konulara özgülenen yöntemler çerçevesinde çalışma grubu oluşturularak özel raportör veya genel sekreter temsilcisi atanarak ya da bağımsız uzmanlarca saptanan konudaki insan hakları ihlalleri incelenmektedir. İnceleme başlıkları arasında keyfi tutuklama, zorla veya istek dışı kayıplar, yargısız veya keyfi infazlar, düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü, çocuklara, kadınlara yönelik hak ihlalleri, işkence ve başka zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı davranışlar, ırk ayrımcılığı, dinsel bağnazlık ve benzeri yayında eğitim hakkı, gelişme hakkı, göçmen kişilerin hakları, aşırı yoksulluk, beslenme hakkı, yapısal uyum politikaları ve dış borçlar ve benzeri konular sayılabilir. Türkiye'ye ilişkin olarak da özel raportörler ve çalışma grupları, örneğin yargısız ya da keyfi infaz, istek dışı ya da zorla kayıp, dinsel bağnazlık, ayrımcılık, düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü, işkence ve başka insanlık dışı zalimce davranışlar ve benzeri konularda insan hakları ihlalleri incelenmiş, raporlar hazırlanmıştır. Kimi raportörler ve bağımsız uzmanlarca ziyaretler yapılmış ve ziyaret raporları hazırlanmıştır. Kamuya açıklanan raporlarda Türkiye'de insan hakları alanındaki ilerlemelerin yanında ciddi sorunların yaşandığına ilişkin gözlem ve saptamalara yer verilmiştir. Ülkelere göre özel yöntemler çerçevesinde de belirli ülkelerdeki veya topraklardaki insan hakları ihlallerini incelemek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede son 10 yıllarda incelenen ülkeler veya topraklar arasında İsrailce işgal edilen Filistin toprakları, Irak, İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan, Afganistan, Küba, El Salvador, Ekvator Ginesi, Haiti, Myanmar, Güney Afrika, Sudan, Nijerya, Zaire, Ruanda, Burundi, Guatemala, Somali, Mozambik, Kamboçya, eski Yugoslavya gibi yerler bulunmaktadır. B. Avrupa Konseyi Sistemi. 5 Mayıs 1949'da 10 kurucu üyenin Londra'da imzaladığı statü ile kurulmuş olan Avrupa Konseyi, Avrupa çapında insan haklarının korunması, eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapan, anlaşmalara kabul eden hükümetler arası bir kuruluştur. Türkiye'nin 9 Ağustos 1949'da üyesi olduğu konseyin, Karadağ'ın üye olduğu 11 Mayıs 2007 tarihi itibariyle 47 üyesi bulunmaktadır. Avrupa Konseyi de insan haklarının tüm demokratik toplumlar için evrensel, bölünmez ve esas olduğuna vurgulamaktadır. Kuruluş, etkili denetim ve koruma mekanizmaları ile bireylerin kişisel ve siyasal özgürlüklerine, sosyal, ekonomik ve kültürel haklarına saygıyı güvence altına alıp Avrupa Birliği'ni güçlendirerek, insan haklarına yönelik yeni tehditleri tanımlayarak ve farklı düzeylerde meslek grupları, okullar ve üniversitelerde insan hakları eğitimini geliştirerek ve kamuoyu bilincini oluşturarak insan haklarını korumayı amaçlamaktadır. Konseyde farklı organlar bulunmaktadır. Bakanlar Komitesi, üye devletlerin dışişleri bakanlarından oluşan ve konseyin çalışmalarını yönlendiren karar organıdır. Üye devletlerin ulusal düzeydeki parlamentolarından gelen temsilcilerden ve yedek üyelerden kurulu parlamenter meclis, görüşme organı niteliğindedir. Avrupa Yerel ve Bölgesel Otoriteler Kongresi de parlamenter meclis modeline göre oluşturulmuş olan ve yerel düzeyde demokratik yapıları kuvvetlendirmeyi amaçlayan birimdir. Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği de konseyin bir başka önemli birimidir. İnsan Hakları Komiseri Ofisi 1999'da kurulmuştur. Komiser, üye ülkelerde insan hakları eğitimi ve bilincini artırmakla yükümlüdür. Bunun yanında AİHS ve konseyin tavsiyeleriyle Bakanlar Komitesi'nin kararlarına üye ülkelerin tam ve etkili bir şekilde saygı göstermelerini sağlamakla da yükümlüdür. Komiserin yasal bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Ancak insan haklarını korumak ve bu alanda ihlalleri engellemek için devletlere enformasyon sağlar ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilir. Avrupa Konseyi sistemi çerçevesinde insan hakları başlıca 4 belgede ve ilgili protokollerinde toplanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHS, Avrupa Sosyal Şartı, İşkencenin ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı davranış ya da cezanın önlenmesi Avrupa Sözleşmesi, Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşmesi. 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi'nin üye ülkelerin, yasal yetkisi altında bulunanların belirli insan hakları ve temel özgürlüklerini güvenceleyen uluslararası bir sözleşmedir. Sözleşme, 4 Kasım 1950 yılında Roma'da imzalanmış ve 1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye sözleşmeyi kabul edildiği tarihte imzalamış ve 18 Mayıs 1954'te onaylamıştır. Bireysel başvuru hakkını ise ilk kez 1987'de tanımıştır. Sözleşme ve sözleşmeye ek protokoller temel olarak şu hakları güvence altına almaktadır. Bireyin yaşama, özgürlük ve güvenlik hakkı. hukuk ve ceza işlerinde adil yargı hakkı, seçme ve seçilme hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, kitle iletişim araçları da dahil anlatım, ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, sözleşmede temel olarak şunlar da yasaklanmaktadır. İşkence ve insanlık dışı veya aşağılayıcı davranış ve ceza, ölüm cezası, sözleşmenin güvence altına aldığı hak ve özgürlüklerin kullanımında ayrımcılık yapılması, devletin kendi vatandaşını sınır dışı etmesi veya ülkeye girişini engellemesi, yabancıların toplu halde sınır dışı edilmesi, sözleşme ile güvence altına alınan hakların uygulanmasını denetleyecek iki ayrı bağımsız organ kurulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu 1954 ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1959. Daha sonra büyüyen yeni Avrupa'nın karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla iki aşamalı eski sistemin yerine yeni bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHM kurulması kararlaştırılmıştır. Yeni mahkeme Avrupa Konseyi'nin bir organı olarak 1 Kasım 1998'de Strasbourg'da kurulmuştur. AİHS 1948 yılında Birleşmiş Milletler BM tarafından kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde ifadesini bulan hak ve özgürlüklerin bir bölümünü korumak için atılan ilk başarılı girişimdir. Özellikle Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi dahil olmak üzere dünyadaki diğer insan hakları sistemleri için bir model oluşturmuştur. Başta kişisel ve siyasal haklar olmak üzere temel hak ve özgürlüklere saygılı olmalarını sağlayan Avrupa'daki sürekli ve bağımsız tek kontrol mekanizmasıdır. Sözleşmenin önemi yalnızca sağladığı hakların genişliğinden değil, aynı zamanda yapılan şikayetleri çözmek, uygulamaları denetlemek ve sözleşmenin yüklediği sorumlulukları gerçekleştirmek için Strasbourg'da kurulan koruma mekanizmasına sahip olmasından da kaynaklanmaktadır. Taraf devletler, yasal yetkileri altında bulunan her kişinin cinsiyet, ırk, milliyet ve kökenine bakılmaksızın AİHS ile koruma altına alınan insan hakları ve özgürlüklerden yararlanmasını sağlamakla yükümlüdürler. Sistem çerçevesinde ilk planda ulusal düzeydeki çabalar ve çalışmalar yer almaktadır. Her üye ülke, yasal etkisi altında bulunan her bireyin bu haklardan yararlanmasını sağlamalıdır. Ulusal düzeyde haklardan yararlanmak konusunda bir sorun olduğunda her birey bazı koşullara bağlı olmak üzere AİHM'ye başvurabilir. Devletler de diğer devletler aleyhine dava açabilir. Mahkeme kararları bütün taraf ülkeleri için bağlayıcıdır. Merkezde Strasbourg'da bulunan mahkeme başvuru aşamasından karar alınmasına kadar davanın bütün aşamalarını yürütür. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından seçilen hakimler tamamen bağımsızdırlar. Mahkemeye yapılan başvurular kabul edildiklerine karar verilmesi için öncelikle 3 kişilik bir hakim heyeti tarafından incelenir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunların en önemlileri arasında başvuruda bulunmadan önce tüm etkili yönetsel ve yargısal başvuru yollarının tüketilmiş ve haksızlığı düzeltici bir sonuç alınamamış olması gelmektedir. Başvuru, iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonraki son karar tarihi itibariyle 6 ay içinde yapılmalıdır. Başvuru dilekçesinde başvuranın adı soyadı, mesleği ve adresi veya vekilinin bilgileri ve yakınılan devletin adı belirtilmelidir. Konu hakkındaki dilekçe Türkçe olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderilebilmektedir. İnsan hakları ihlalinin mutlaka Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen bireysel hak ve özgürlüklerden birinin veya birkaçının ihlali olması gerekmektedir. Mesnetsiz yani ispatlanmayan davalar bu aşamada hakim heyetinin oy birliğiyle reddedilir. Kişiler mahkemeye sözleşmede yer alan bedeni cezalar, akıl hastalarını hapsetme, mahkum hakları, askeri ve meslek disiplini, dava işlemlerinin uzunluğu ve geçerliliği, telefon bağlantısı, eşcinsel faaliyetlerini düzenleyen kanunlar, basın özgürlüğü, çocukların gözaltına alınması, aile bütünlüğü ve yerinden yurdundan edinme ile ilgili sorunlar gibi geniş bir çerçevede başvurabilirler. Bir başvuru mahkeme heyeti tarafından kabul edilir bulunduğunda mahkeme iki tarafı dostane bir çözüm için teşvik etmeye çalışır. Tarafların dostane bir çözüme ulaşamamaları halinde duruşma başlar. Mahkeme 7 hakim ile toplanır, istisnai durumlarda ise 17 hakimden oluşan büyük mahkeme kurulur. Dava açık mahkemede görüşülür. Karar bir üst mahkeme veya temyiz mahkemesine götürülemez. Mahkeme nihai kararları alır ve söz konusu kararlar ilgili devlet için bağlayıcıdır. Mahkeme, ilgili devleti, davacıya tazminat ödemekle ve mahkeme tarafından saptanan ihlaller ve benzerlerini bir daha yapmamakla yükümlü kılar. Mahkeme kararları gereğince yeni ihlallerin engellenmesi amacıyla devletlerin yasa değişikliği, dava hukuku kuralları ve uygulamaları, yeni cezaevlerini inşa etme veya yeni hakimler atama gibi önlemler alıp almadıklarını kontrol etmek Bakanlar Komitesi'nin görevidir. Komite, mahkeme tarafından belirlenen tazminatın davacıya ödenmesini sağlayan organdır. Hatta davayı yeniden açma, yasak ve haddi kaldırma, polis kayıtlarını ortadan kaldırma ve ikamet garantisi verme gibi hallerde ve bazı durumlarda tazminatın ödenmesini sağlamak için somut bazı adımların atılmasını sağlar. Davacı yeterince tazminat almadığını düşündüğü hallerde Bakanlar Komitesi'ne başvurabilir. 2. Avrupa Sosyal Şartı. 18 Ekim 1961'de imzalanan Avrupa Sosyal Şartı, sosyal ve ekonomik hakların korunması alanında AİHS'yi tamamlayıcı bir belgedir. Sosyal şart, çalışma hakkı, meslek eğitimi hakkı, mesleğe yöneltme hakkı, sağlığın korunması hakkı, adil çalışma koşulları ve ücret hakkı, örgütlenme, sendika hakkı, toplu pazarlık hakkı, sağlık ve sosyal yardım hakkı, sosyal güvenlik hakkı, iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkı, çocukların ve gençlerin korunması hakkı, çalışan kadınların korunması hakkı, annenin ve çocuğun sosyal ve ekonomik korunması hakkı, sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı, bedensel veya zihinsel engellilerin mesleksel eğitim ile mesleki ve sosyal yeniden uyum hakkı, çalışan göçmenlerin ve ailelerinin korunma ve yardım hakkı, ailenin sosyal, hukuksal ve ekonomik korunma hakkı, öteki sözleşmeci tarafların ülkelerinde gelir getirici bir iş yapma hakkı ve benzeri hakları güvence altına almaktadır. 1996'da gözden geçirilen sosyal şart, kadınların eşitliği ilkesini güçlendirmiş ve elverişli konut hakkı gibi diğer alanlarda da haklar tanımıştır. Şartta güvenceye bağlanan yeni diğer haklar da şöyle sıralanabilir. İşten çıkarma durumunda korunma hakkı, işverenin iflası durumunda çalışanların alacaklarının korunması hakkı, onurlu çalışma hakkı, cinsel tacize ve saldırgan davranışlara karşı korunma hakkı, aile sorumluluklarını taşıyan çalışanların fırsat ve işlem eşitliği hakkı, çalışan temsilcilerinin işletmede korunma hakkı ve kendilerine tanınacak kolaylıklar, toplu işten çıkarma yöntemlerinde bilgilenme ve danışılma hakkı, yoksullar ve sosyal dışlanmaya karşı korunma hakkı, şartın uygulanması uluslararası denetime tabidir. 3. Avrupa İşkence ve İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Davranışın ya da Cezanın Önlenmesi Sözleşmesi. Avrupa İşkence ve İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Davranışın ya da Cezanın Önlenmesi Sözleşmesi, işkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı davranışa maruz kalabilecek mahkumlar ve gözaltına alınan kişiler için ek bir koruma sağlar. Bu amaçla kurulacak bir komite, kamu makamları tarafından şahısları gözaltında bulundurulduğu hapishane, gençler için istihane, polis karakolları, askeri kışlalar, psikiyatri hastaneleri gibi yerleri ziyaret etme yetkisine sahiptir. Komite, tutukluların nasıl muamele edildiğini değerlendirmek ve onların korumalarını sağlamak amacıyla uygun yolları araştırır. 4. Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşmesi. Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşmesi, ulusal azınlıkların haklarını koruyan ve yasal olarak bağlayıcılığı olan çok taraflı bir belgedir. Sözleşme, ulusal kurumlar ve politikalar yoluyla uygulanır. Sözleşme, imzacı devletlerin saygı göstermeleri gereken ilkeleri belirlemektedir. Yasa önünde eşitlik, kültür, dil, din, gelenek ve kimliklerini koruma ve geliştirmek için uygun koşulların oluşturulması, kitle iletişim araçlarına ulaşmalarını sağlamak, diğer ülkelerde meşru olarak ikamet edenlerle sınır ötesi serbest ve barışçı ilişkilerin kurulması benimsenen ilkeler arasındadır. Sözleşmenin denetim mekanizması ise uzmanlardan oluşan bir danışma komitesiyle desteklenen Bakanlar Komitesi, sözleşmenin uygulanmasını değerlendirme yetkisine sahiptir. 5. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi'ne üye bütün ülkelerde ırkçılık, ayrımcılık, Yahudi düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmeye öncülük etmekte ve bunlara karşı yasal ve siyasal korumayı güçlendirmek için çalışmaktadır. Bu çerçevede mevcut ulusal ve uluslararası önlemlerin etkinliğini değerlendirmekte ve bunların güçlendirilmesi için öneriler sunmaktadır. Avrupa Konseyi sistemi dahilinde kadının insan haklarına yönelik önemli çalışmalar söz konusudur. Bu çerçevede kadın erkek eşitliğini güçlendirmek, insan haklarının güvence altına almanın ayrılmaz bir parçası olduğu düşünülmektedir. Avrupa Konseyi, cinsel sömürü amacıyla yapılan kadın kaçırma olaylarına son vermek, kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak, siyasal ve toplumsal hayatın her alanında cinsel eşitliği sağlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Diğerlerinin yanında önem verilen bir başlık olarak anlatım, ifade özgürlüğü ve bu çerçevede yer alan etkinliklerden söz edilebilir. Konsey, anlatım, ifade özgürlüğünü demokratik toplumun temel taşı olarak değerlendirmektedir. AİHS'nin belirlediği temel hak ve özgürlükleri yasal koruma sağlamanın yanında Avrupa Konseyi'nin kitle iletişim araçları ile ilgili çalışmaların anlatım, ifade ve bilgilenme özgürlüğünü genişletmek ve bu özgürlüklerden yararlanmak için yasal uyum ve siyasi araçları geliştirme amacına yöneliktir. İletişim alanında çalışanlar ve kamu çalışanları için bilgilendirmeye yönelik etkinlikler ve eğitim etkinlikleri bu çalışmanın bir parçasıdır. 9. Türkiye'de insan hakları ve temel belgeler. Türkiye'de insan hakları anlayışının Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze uzanan gelişimini ana başlıkları ile ele alalım. 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 İslahat Fermanı gibi belgelerde insan haklarına ilişkin bazı düzenlemeler söz konusu olmakla birlikte, Batı'da modern devletin geçirdiği değişimlerle birlikte ilerleyen insan hakları anlayışını ve birey-devlet ilişkisini bu dönemde yakalamak zordur. Bu dönem bir adlandırmaya göre padişahın bağışladığı haklar evresidir. Siyasal iktidarın meşruluk kaynağının ilahi olmaktan çıkıp dünya birleşmesi, laikleşmesi bu dönem için söz konusu değildir. Yöneten-yönetilen ilişkisine bakıldığında, özgür bireyler, yurttaşlar yerine kul olan uyruklar ve bunlara bahşedilen haklar vardır. Klasik liberal öğretinin sunduğu biçimde, insanın haklarıyla sınırlı devlet anlayışı yerine ilahi kaynaklı, mutlak ve sınırsız bir iktidar anlayışından söz edilebilir. 1839 Tanzimat Fermanı'nda kimi kişisel haklar vardır ama insan haklarının temel nitelikleri arasında yer alan dokunulmazlık, devredilemezlik ve vazgeçilemezlik görülememektedir. Hakların güvencesi hukuksal değil, dinsel yaptırımlardır. İslahat Fermanı da evrensel bir insan hakları anlayışına sahip değildir. Ferman daha somut konulara, sorunlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Belgenin temel amaçlarından biri, Müslüman ve Hristiyan uyruklar arasında eşitliğin sağlanmasıdır. Bir başka önemli nokta, eziyet, işkence türünden cezaların ilk kez bu fermanla yasaklanmasıdır. Ancak burada da insan haklarını güvence altına alacak, uygulamayı kuvvetlendirecek hukuki yaptırımlara yer verilmemiştir. 1876 Anayasası ve giderek 1909 değişikliklerine bakıldığında, iktidar anlayışında bir değişim görülebilir ama bu sınırlı bir değişimdir. Padişah, iktidarı bir başka merci ile, meclis ile paylaşmaktadır. Daha önce mutlak iktidarı kullanan padişahın yetkileri bu ve benzeri düzenlemelerle sınırlandırılmıştır. Artık mutlak bir iktidar yerine meşruti bir iktidardan söz edilebilmektedir. Bu dönemde yönetilenlerle bazı kişisel haklar tanınmakta ve haklar anayasallaşmaktadır. Ancak yine hakların ileriye götürülmesini, kullanılmasını, korunmasını sağlayacak hukuksal düzenlemelerden söz etmek olanaklı değildir. 1909 değişiklikleri de tabloyu pek fazla değiştirmemiştir. 1924 Anayasası, meclis hükümeti sisteminin uygulanmasını olanak sağlayan 1921 Anayasası ile parlamenter sistemi sentezlemeye çalışmaktadır. Her iki anayasada ulusal egemenlik kavramını kullanmakta ve Fransız devrim düşüncesinde de olduğu gibi ve onun etkileri çerçevesinde bu kavramı parlamentonun varlığı ile bütünleştirilmiş bir şekilde kullanmaktadır. Çoğunluğun iradesiyle genel irade bir tutulmaktadır. Bu anlayışa uygun olarak birey ya da yurttaşların haklarını ve özgürlüklerini koruyacak en sağlam güvence, egemenliğin meclis tarafından kullanılmasıdır. Fransız devrimi dönemindeki özgürlük anlayışı, özgürlük başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilme serbestisidir ve doğal hak anlayışının izlerinin görüldüğü 1924 Anayasası, klasik birinci kuşak haklara yer vermektedir. Anayasa, ekonomik ve sosyal hak ve özgürlüklerden söz etmemektedir. Sayılan hak ve özgürlüklerin arasında yasa önünde eşitlik, kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı, vicdan, düşünce ve anlam, yayım, basın, seyahat, sözleşme, çalışma, mülk edinme, malını ve hakkını kullanma, toplantı, dernek kurma, ortaklık kurma, öğrenim hak ve özgürlükleri kısa birer maddeyle ifade edilmektedir. Anayasanın yasakladığı önemli bir konu vardır, işkence. Bir bakıma egemen olan ulusun iradesinin sınırlanmasının anlamsız olduğu varsayımından hareketle ayrıntılı güvenceler öngörülmemektedir. Ancak önceki dönemden farklı biçimde genel olarak yargı güvencesinin olduğunu belirtmek gerekir. Geniş bir haklar kuşağına sahip olan 1961 Anayasası ile hak ve özgürlüklerin ayrıntılı biçimde güvencelere kavuştuğu görülmektedir. 1961 Anayasası, insan haklarına dayalı devlet ilkesine yer vermekte, devlet-yurttaş ilişkisinde çağdaş bir yaklaşım benimsediğini de göstermektedir. Bu ilkeyle, devletin temelinin insan hakları olduğu kabul edilmektedir. Bu evre, doğal haklar anlayışının sürdürüldüğü, hakları tanımının kural, sınırlamanın ise istisna olduğu, hakların özüne dokunma yasağının getirildiği bir evredir. Anayasanın 10. maddesine göre herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 1961 Anayasası ilk kez insan haklarından geniş bir bölümünü temel haklar ve ödevler ana başlığı altında toplayarak güvenceye almıştır. Kişi hakları ve ödevleri, iktisadi haklar ve ödevler, siyasal haklar ve ödevler. Böylece birinci ve ikinci kuşak insan haklarının geniş bir bölümü temel haklar olarak yazılı hukuka girmiş, anayasal güvenceye bağlanmıştır. Sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak temel haklar arasında ikinci kuşak sosyal haklara geniş biçimde yer verilmiş ve özgürleştirme yaklaşımı benimsenmiştir. 1961 Anayasası'nın geniş biçimde tanıyıp güvenceye aldığı sosyal haklardan başlıcaları çalışma, dinlenme, adaletli ücret, sendika, toplu iş sözleşmesi, grev, sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim haklarıdır. 1961 Anayasası'nın çok önemli bir özelliği de insan haklarının bölünmezliği ve karşılıklı bağımlılığı ilkelerini benimsemiş olmasıdır. Anayasa, insan kişiliğine gerçek saygının, insanın ancak sosyal haklardan yararlanmasını sağlamakla gerçekleştirilebileceğini vurgulamıştır. İktidarın kullanımına yetkili organları da ortak etmiş ve ayrıntılı anayasal ve yargısal güvenceler oluşturmuştur. 1961 Anayasası'nın görece özgürlükçü yapısı 1971 Anayasa değişiklikleriyle önemli ölçüde zedelenmiştir. Benzer bir yaklaşım 1982 Anayasası ile sürdürülmüştür. 1961 Anayasası'ndaki insan haklarına dayalı devlet ilkesi, insan haklarına saygılı devlet ilkesine dönüştürülmüştür. Temel hakların listesinde ilki olarak bir değişiklik olmamıştır. Hatta bu liste, örneğin kıyılardan yararlanma, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı gibi, kimi yeni haklara anayasa nitelik kazandırarak genişletilmiştir. Bununla birlikte 1982 Anayasası, 1961 Anayasası'nın benimsediği bir yandan evrensellik, öte yandan özgürlüğün, kural sınırlamanın istisna olması yaklaşımını terk etmiştir. Hak ve özgürlükleri kural olarak tanımasının ardından ama diyerek geniş yasaklama ya da kısıtlamalar getirmiştir. Bu nedenle kimi anayasa hukukçuları söz konusu belgeyi anayasa değil, ama yasa olarak anmaktadır. 1982 Anayasası'nın eleştirildiği noktalardan biri de hak ile ödev dengesini ikincisi lehine bozmuş olmasıdır. 1982 Anayasası aşırı tepkici, ayrıntıcı, baskıcı ve yasakçı bir yaklaşımla sosyal ve sendikal haklar alanında 24 Ocak 1980 ekonomik programının uygulanmasını sağlayacak bir hukuksal çerçeve oluşturmuştur. 2000'li yıllarla birlikte 1982 Anayasası'nın insan haklarına ilişkin maddelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 2001 yılının sonlarından bu yana yapılan anayasa değişikliklerinin yaklaşık 3'te 2'si insan hakları ile ilgilidir. Bu değişiklikler anlamlı olmakla birlikte bir yandan anayasanın bir bütün olarak ele alınıp değiştirilememesinden kaynaklanan sıkıntılar, diğer yandan da yapılan değişikliklerin uygulamaya geçirilmesi sürecinde yaşanan sorunlar bulunmaktadır. 10. Sonuç. İnsan hakları bir bütün olduğu gibi onu yaşatacak sistemin de tutarlı, insana saygıyı ön plana alacak ve kuvvetlendirecek siyasal, ekonomik ve sosyal koşulları sağlamış olması zorunludur. Bunun yanı sıra insan haklarının asli öznesi olarak insana haklarını bilme, koruma ve diğerlerinin haklarına saygılı olma bilincinin ve kültürünün kazandırılmasına yönelik kapsamlı bir eğitim sürecine gereksinim vardır. Klasik liberal öğretinin de etkisiyle devlet-birey ilişkisi çerçevesinde tanımlanan insan hakları anlayışı sürekli gelişmekte, evrim geçirmektedir. Bunun bir parçası olarak hükümet dışı örgütlerinde, NGO, bu ilişkiye dahil edilmesi önemlidir. Bu örgütlerin temel işlevleri, devletin insan hakları politika ve uygulamalarını izlemek, etkilemek, insan hakları ihlallerini saptamak, belgelemek ve kamuya açıklamak, bu konularda kamu organlarını ve yetkilileri harekete geçirmek, insan haklarının daha ileriye götürülmesi yanında hak ihlallerinin önlenmesi konusunda bir baskı kuvveti yaratmaktır. Ayrıca uluslararası veya bölgesel çapta örgütlenmiş hükümet dışı örgütler, insan hakları politika ve uygulamalarını ulusal düzeyin üstüne çıkarak yapabilirler. Hükümet dışı örgütler hali hazırda BM sistemi içinde olduğu gibi Avrupa Konseyi sisteminde ve başka uluslararası nitelikteki kuruluşlarda yürütülen etkinliklere katılmaktadır. İnsan hak ve özgürlüklerinin bir bütün olduğu gerçeği yanında, hak ve özgürlüklerinin kullanımında onları çevreleyen yönetsel, ekonomik, sosyal, kültürel, örgütsel yapıların da çok önemli olduğu ve bir bütünü oluşturduğu noktası gözden kaçırılmamalıdır. Kitabın sonu. 8 Ekim 2013. Sayfa 276.